TRT 24 YouTube kanalındasınız. Yavuz Altun'un yazdığı "Sosyal medya yasaklanabilir mi?" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ocak ayında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye internet sansüründe dünyada 7. sırada. Araştırmayı yapanlar Türkiye'ye 10 üzerinden 7 puan vermişler. Peki neye göre ölçülüyor? Torrent siteleri, online pornografi ve internet medyasının yasaklı ya da kısıtlanmış olup olmadığına bakarak. Türkiye'de torrent siteleri yasaklı değil fakat birçok ülkedeki gibi kısıtlanmış vaziyette. Pornografi yasak. İnternet medyası üzerinde de ciddi sansür baskısı var. Tabii ki listenin başında Kuzey Kore, Çin, Rusya ve İran gibi interneti neredeyse tamamen kontrol altında tutan ülkeler var. Türkiye'nin içinde bulunduğu ligde Belarus, Umman, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Eritre bulunuyor. Pakistan'da torrent siteleri, Eritre'de ise sosyal medya tamamen yasaklı. Bu listede pornografinin olması sizi tereddüte düşürmesin. Çünkü hemen bütün baskıcı ülkeler pornografi sitelerini yasaklamayı bir çeşit havuç gibi kullanıyor ve zamanla bu müdahaleyi genişletiyor. Nitekim Gezi Parkı protestolarının sosyal medyada geniş yankı bulması ve 17-25 Aralık dosyalarının internete sızmasından hemen sonra internet sansürüne imkan veren düzenleme meclisten geçmiş, dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç da itiraz edenler "Onlar iktidara geldiklerinde pornoyu serbest bırakırlar," demişti. O günden beridir internet her geçen gün biraz daha kısıtlanıyor. Hatırlarsanız önceki gün meclise sunulan sosyal medya düzenlemesinde de benzer bir senaryoyla başladık. 1 Temmuz'da AKP il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. torunu Hamza Salih'in doğumu üzerine sosyal medyada gelen hakaretleri bahane etti ve şöyle dedi. "Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında sosyal mecraların kontrolsüzlüğü de etkili. Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için." Burada iki ilginçlik yaşandı. İlki Netflix'in de sosyal medya kısmına dahil edilmesiydi. İkincisi ise bu açıklamadan sonra başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olmak üzere Erdoğan'a yakın isimlerin tevil etme girişimi oldu. Netflix'le ilgili mesele kısa süre sonra ortaya çıktı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cüneyt Özdemir'in programında Netflix'te yayınlanan bir Türk dizisine sansür uygulattıklarını itiraf etti. Aşk 101 isimli dizide bir eşcinsel karakter olduğu ve yeni bir düzenlemeyle Netflix'i de denetlemeye başlayan Rütü'nün bu sebeple uyarılarda bulunduğu sır değildi. Bir süre sonra Rütü'nün baskılarından bunalan Netflix'in bir başka Türk dizisinin çekimlerine son verdiği haberi geldi. Bunun üzerine Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök, Netflix'in kurucusu Reed Hastings'le bir konuşmasını aktardı. Özkök, Türkiye'den baskılar gelirse ne yapacaklarını sormuş. Hastings de rivayete göre şöyle demişti. "Türkiye'yi konuşuyorsak öyle bir endişem yok. Biz Suudi Arabistan'da varız, Pakistan'da varız. Yani oralarda sorun çıkmayacak da Türkiye'de mi çıkacak? Böyle bir şey düşünemiyorum." Tabii Hastings'in Rütük denetimlerinin Türkiye'de televizyonculuğu absürt bir yere götürdüğünden pek haberi olmayabilir. Hele ki Netflix'in çeşitlilik hassasiyetiyle Türkiye'nin tek seslilik hassasiyetinin nasıl çatışacağını görmemesi onun ayıbı. Şu anda Netflix'le ilgili konular gündeme geldiğinde yalnızca eşcinsellik konuşuluyor ve böylece Netflix sansürü için kamuoyu desteği aranıyor. Fakat zaman zaman iktidara muhalif muhafazakarların da düştüğü bu ahlaki havuçlar daha uzun erimli bir kontrol mekanizmasının sac ayağını oluşturuyor. Rütü'nün güya toplumu tehlikelerden koruyan olağanüstü kontrolünün Türk televizyonlarında nasıl bir vasatlaşmaya yol açtığı ortada. Hele ki Netflix gibi seyircinin ancak parasını vererek ulaştığı bir mecraya bu raddede müdahale etmek platformda Türk yapımlarının azalarak sona ermesine ve Türkiye'den yetenekli oyuncuların, senaristlerin, yönetmenlerin dünya rekabetinden uzak kalmasına sebep olacak. Erdoğan'ın "karşıyız" dediği sosyal sosyal medya araçları ile ilgili düzenleme ise bu hadiseler yaşanırken pişirildi ve nihayet meclise ulaştı. AKP milletvekillerinin Almanya modeli diyerek kılıf aradığı düzenlemeye göre kullanıcı sayısı 1 milyonun üstündeki sosyal medya kuruluşları Türkiye'de temsilci bulundurmak ve Türk kullanıcılarla ilgili bilgileri Türkiye'de depolamak zorunda tutuluyor. Erişim engelleme ve içerik çıkarma gibi talepleri uygulamadıklarında da para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Üstelik kişiler doğrudan kendileriyle ilgili içeriklerin kaldırılmasını talep edebilecek. Efendim bunda ne var ki diyebilirsiniz. Zaten örnek alındığı iddia edilen Almanya modelinde de benzer hususlar var. Alman hükümeti tehdit ya da taciz edildiğini, hakarete uğradığını söyleyen kullanıcılara bu hususları mahkemeye taşıma hakkı vermiş ve sosyal ağları da mahkeme safhasında bilgi paylaşımına mecbur tutmuş. Gel gelelim, Türkiye'deki sorunların önemli bir kısmı mevzuatın ne olduğuyla değil, nasıl uygulandığıyla alakalı. Yani hakimlerin neyi taciz, hakaret ya da tehdit olarak değerlendirecekleri, iktidarın yönlendirmesine bağlı bir husus. Mesela Yeni Akit'in Müjdat Gezen'e pezevenk demesi Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü içinde sayılırken, Ekşi Sözlük'teki Bilal'i anlatır gibi anlatmak başlığına Sulh Ceza Hakimliği tarafından sansür gelebiliyor. Yasa taslağında bulunan internette unutulma hakkının bütün dünyada evrensel bir hak olarak tanınması gündemde. Evet, fakat Türkiye standartlarında ele alındığında güç sahiplerinin kendilerini eleştiren kamunun denetiminden ve hatta yargıdan kaçırma girişimine dönüşüyor. Daha iyi anlamak için mevcut düzenin nasıl işlediğine bakalım. Engelli Web'in 2019 raporuna göre Türkiye'de 400 binden fazla alan adı ve web sitesine erişim engeli getirilmiş. Bu engellemelerin yaklaşık 250 bini son 3 yıl içinde gerçekleşmiş. Bunların çoğu daha önceki düzenlemeler sayesinde Bilgi İşleri ve Teknolojileri Kurumu eliyle yapılıyordu. Onun eli uzanamıyorsa yargı devreye giriyordu. Erişim engelleri giderek dozu artırılan düzenlemelerle zaten iyice keyfi bir hüviyete bürünmüştü. Mesela 21 Mayıs 2019'da Şanlıurfa Barosu'nun Halfeti'deki gözaltılarda işkence izi var başlığıyla verilen açıklaması, Diken ve Euronews gibi mecraların Sulh Ceza Hakimliği eliyle kaldırılmış. Müsait bir vaktinizde Google'a Halfeti gözaltıları yazarak ilgili fotoğraflara ulaşabilir ve baronun açıklamasının ne kadar hayati olduğunu görebilirsiniz. Yahut raporda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi'nin sahip olduğu alanın sürekli yeni tahsislerle devasa boyutlara ulaşmasıyla ilgili bir haberin nasıl önce engellendiğini, sonra da habere gelen engelle ilgili haberin de engellendiğini görebilirsiniz. Şubat ayında da malumunuz Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahından aldığı araziyle ilgili habere getirilen erişim engeli haberine erişim engeli getirilmişti. Eminim Almanya sosyal medya düzenlemesi getirirken hakimlerinin bu türlü kafkaesk işlere kalkışmayacağı ile ilgili bir güvenceye sahiptir. Fakat gördüğünüz gibi Türkiye'de işler öyle yürümüyor. Güç sahipleri sinek vızıltısı kadar bile rahatsızlık istemiyor. Son olarak başlıktaki soruya gelelim. Madem durum budur, sosyal medya tamamen yasaklanır mı? AKP hükümeti yerli girişimcileri uluslararası kanallara bağlayan PayPal ve Booking.com gibi hizmetleri erişime kapatmakta bir beis görmemişti. Twitter, Instagram ya da YouTube'da toplumsal tepki daha yüksek olacaktır muhtemelen. Fakat eğer kimilerinin dediği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar ertelediği icraatları yani bucket listini fiiliyata dökmeye karar vermişse hiçbir şey için olamaz dememek lazım. Çünkü hatırlarsanız Mart 2014'teki yerel seçim kampanyası sırasında Twitter, Mivitter hepsinin kökünü kazıyacağız demiş, daha sonra da sosyal medyadan rahatsızlığını sık sık dile getirmişti. Zaten hali hazırda internet üzerinde yoğun bir gözetleme mevcut. Türkiye'nin bir muhbir toplumuna dönüştüğünü de hesaba katarsak, muhalefetin son kalesi olan dijital dünyanın her geçen gün daraldığını söylemek mümkün. Ayrıca karşımızda Çin ve İran gibi örnekler de var. Bazı yorumculara göre böyle bir hamle Batı ittifakıyla da bağların tamamen kopması anlamına gelebilir. Bunun da işaretleri olabilecek şeyler yaşanmıyor değil. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları, Avrupa Birliği ile ilişkileri ciddi anlamda sarstı. Avrupa Birliği'nin koronavirüs sonrası yayınladığı seyahat edilebilir ülkeler listesine Türkiye'yi eklememesi ekonomik geri dönüş hayallerini suya düşürdü. Ankara bu hamleyi politik tercih olarak okuyor. Buna bir de ABD Merkez Bankası'nın Türkiye'yi swap listesine almaması, yani salgın sonrası dünyada para pompalanacak ülkelerden biri olarak görmemesi bir başka çıkmaz sokak oldu. Hatta öyle ki ABD ile ilişkilerin tamamen bozulma ihtimali haline karşılık Türkiye, uluslararası piyasalardan altın alımına yöneldi ve şu anda dünyada en çok altın satın alan ülke konumunda. Hatırlatayım, altın rezervi biriktirmek, ABD'den sık ekonomik yaptırım yiyen Rusya, İran ve Venezuela gibi ülkelerin kullandığı bir yöntem. Nihayet Erdoğan'ın uluslararası alanda Putin'den sonra kendine en yakın gördüğü lider olan Donald Trump'ın ikinci kez seçilememe ihtimalinin Türkiye'de bir erken seçimi tetikleyebileceği konuşuluyor. Böylece yeni dünya düzeni kurulurken Erdoğan'ın ülke içinde iktidarını sağlamlaştırmayı hedefleyeceği belirtiliyor. Anketlere bakılırsa yakın vadede böyle bir seçimi kazanmak için AKP'nin şartları bir hayli zorlayacağını varsaymak kehanet sayılmaz. Hem ne demişti Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu birkaç ay önce? "Ben diyorum ki seçimlere müdahale edecekler, nasıl anlarsanız anlayın," diyor Yavuz Altun TR724'deki köşesinde.